Ayrım 36, sayfa 393, Lazarus, Lars Kepler. Emilia nikotinli sakızını atıp biraz maden suyu içti. Uzun oral seks sahneleri artık bitmişti. Senaryoya göre önce üvey oğluna oral seks yapıyor, sonra da üvey oğlu onu yalarken o da arkadaşına oral seks yapıyordu. Şimdi sırada vajinal penetrasyon vardı, ardından anal seks, sonra tekrar oral seks, ardından çift penetrasyon gelecek ve son olarak suratına boşalacaklardı. Okurken kendi kendine çok orijinal diye mırıldandı. Yönetmen ile Ralph sabahı hazırlık yaparak geçirmişlerdi ve Emilia saat 11'de geldiğinde o günkü sahneleri onunla çekmeye hazırlardı. Oyunculuk konusunda standartları fazla yüksek olmasa da yine de onu yönlendiriyorlardı. Kapıya bak, ona bak, bileklerini ger. Babasının işte olduğunu söylerken gülümse. Peri masallarındaki gibi tehlikeli olan her zaman üvey anneydi. Aşırı yakın çekimler dışında genelde 3 kamerayla çekim yapıyorlardı. Yakın çekimlerde Ralph tek kamera ve Steadicam kullanıyordu. Yeni adamın adı Dorian, henüz 20 yaşındaydı, siyah saçları kısa, gözleri yeşil, kolları dövmeliydi. Kendisinin de gittiği doktor tarafından pazartesi günü verilmiş sağlık raporunu inceledi. Asıl oyuncu ilk gün kovulunca yerine Dorian getirilmişti. Adam soyunma odasının yanındaki depoda eşyaları karıştırdığı için yapımcı sinirlenmiş, onu saçından sürükleyerek dışarı çıkarmıştı. Yapımcı çekimlerin ilk gününe katılmış bir arkadaşı sayesinde binayı kullanma izni aldıklarını söylemiş ve buna saygı göstermeleri gerektiğini tekrarlamıştı. Bu arkadaş muhtemelen kadınların soyunma odasının yanındaki depoda bazı eşyalarını saklıyordu. Kapıda kilit yoktu ama kimsenin oraya girme izni yoktu. Şartlardan biri de buydu. Emilia ister istemez bu arkadaşın muhtemelen kendi tesisinin ne amaçla kullanıldığını bilmediğini düşündü. Yapımcı sırayla her birinin yanına gidip gözlerinin içine bakarak depoya girmelerinin kesinlikle yasak olduğunu söylemişti. Emilia sadece kendi işiyle ilgilenen profesyonelleri tercih ediyordu. Yeni başlayanların en büyük sorunu bazen bunun gerçek seks olduğunu düşünmeleri ve onu heyecanlandırmak için gerçek bir çaba sarf etmeleriydi. Kayıt yaparken gerçekten orgazm olabileceğini düşünen adamlarla çalışmıştı. Oysa bunun gerçekleşme ihtimali pek de yüksek değildi. Başta eski sevgilisiyle rol alırken birkaç defa çok yaklaştığı olmuştu. Sektörü onun sayesinde girmişti. Onunla tanışana kadar kendine hiç güveni yoktu ve intihara bile kalkışmıştı. Midesini yıkamışlardı. Emilia tabii ki neler olduğunu hissediyor, vajinal ilişki sırasında sinirleri uyarılıyordu ama hiç heyecanlanmıyor, ıslanmıyordu. Her şey para içindi sonuçta, en azından erkeklerin aksine o iyi para alıyordu. Bunu neden yaptıklarını hiç anlamamıştı. Bir porno filmde oynamak öyle övünülecek bir şey değildi. Filmleri izlemekten de kaçınırdı, kendini ekranda görmek tuhaf hissettiriyordu. İlk defa bir düzenleme esnasında izlemiş, kocaman parlak bir penisin içine kaydığını görmüştü. Her defasında aynı şey oluyordu. Emilia, feminist porno filmler yapan iki kadın yönetmen hakkında yakın zamanlarda okuduğu bir makaleyi çok düşündü. Merak etmiş ve onlarla iletişime geçmeyi düşünmüştü ama cesaretini toplayamamıştı. Ona tepeden bakacaklarını düşünmüştü. Emilia sabahlığı asıp tekrar yatağa uzandı, duvardaki futbol posteri düşmüştü ama yakın çekim yapacakları için bunun önemi yoktu. Plastik tüpü alıp vajinasına kayganlaştırıcı sürdü. Makyaj uzmanı gelip hataları düzeltti, sonra da cildinin parlaklığını almak için pudra sürdü. Dorian yatağın yanında durmuş, tekrar ereksiyon olmak için mastürbasyon yapıyordu. Sırtını kamburlaşmıştı. Dururken yüzünde herhangi bir ifade yoktu. Emilia ısınana kadar lambaların sıcaklığının altında ürperdi. Dorian'ın hazır olmasını beklerken etrafına, sete, ışıklara, yansıtıcı ekranlara, softbox ışıklara baktı. Tavandaki yan yana dizili küçük pencerelere baktı ve duvardaki bir ızgaradan sarkan Noel süslemesini gördü. Yönetmen ve Ralph sessizce bekliyorlardı. Söyleyecek bir şey yoktu. Herkes ne yapması gerektiğini biliyordu. Dorian mastürbasyon yaparken ter içinde kalmıştı ve makyaj uzmanı yanına gidip yanaklarını ve göğsünü okşadıktan sonra yüzüne biraz daha pudra sürdü. Emilia artık erkeğin erekte kalmasını sağlayan görevlerin de olmadığını düşündü. Kendi başlarına çaresine bakmak, bir sürü Viagra almak ve mastürbasyon yapmak zorunda kalan erkekler için biraz üzülüyordu. Boşalma taklidi yapmak kolaydı ama ereksiyon olmayı başarmak zorundalardı. Emilia sorun yaşayan erkekler için sorumluluk almamaya özen gösteriyordu. Olayın dışında kalmaya çalışıyor, uzun sürdüğünde ise sinirini ve sabırsızlığını gizlemek için elinden geleni yapıyordu. Dorian çok tatlıydı ve etkilemeye çok hevesli görünüyordu. Günün başında biraz sorun yaşamıştı, elleri soğuktu ve titriyor, kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. ''Haydi ama'' dedi Emilia nazikçe. ''Olmuyor'' dedi genç adam ona yalvaran bir bakış atarak. ''Aptal'' diye mırıldandı yönetmen. Ralph iç geçirerek bir dizliğini düzeltti. ''Haydi ama sorun yok'' dedi Emilia. ''Sadece ikimiz varmışız gibi düşünelim.'' Dorian yatağın etrafında dolanıp Emilia'nın üstüne yattığında Emilia ona yardım edip yarı sertleşmiş penisini tuttu. ''Biliyor musun aletin gerçekten harika'' diye fısıldadı. Ralph kamerayı Steadicam'den çıkartırken olmuyor dedi. Dorian tüm ağırlığıyla Emilia'nın üzerine yattı. Kirli sakalı Emilia'nın yanağına sürtünürken kalçalarını yavaşça hareket ettirmeye başladı. Sadece sen ve ben varız diye fısıldadı Emilia. Adamın kalp atışlarının hızlanmaya başladığını hissetti ve kendi kurallarına aykırı olmasına rağmen kollarını ona doladı. Yorulmamak ve yaralanmaktan kaçınmak için genelde mümkün olduğunca rahatlamaya çalışıyordu. ''Durma artık.'' Emilia onun kulağına inlerken içinde büyüdüğünü, sertleştiğini hissediyordu. ''Tanrım bu harika.'' diye yalan söyledi ve Ralph'e baktı. ''Yönetmen tamam, kamera kayıtta.'' dedi. Ralph ''Yan yat.'' diyerek kamerayla birlikte yatağın önünde diz çöktü. ''Devam et, devam et. Birazdan boşalacağım.'' diye fısıldadı Emilia. ''Yan yat'' diye tekrarladı yönetmen. Dorian inledi ve Emilia onun üç sert darbe eşliğinde boşaldığını, elinin altında sırtının ter içinde kaldığını hissetti. Dorian'ın vücudu gevşeyip ağırlaştı, sonra yan dönüp özür diledi. Yönetmen bitkin halde ''Tanrım, olamaz'' diye iç geçirdi. Emilia arkasına yaslanıp elinde olmadan güldü ama iri yarı yapımcının stüdyoya girdiğini görünce hemen toparlandı. Adam siyah yağmurluğuyla kapının hemen iç kısmında durdu. Geniş omuzları ince bir kar tabakasıyla tozlanmıştı. Dün ne yaptığını hatırlayarak ürperdi. Yapımcıya bakmadan yataktan kalkıp sabahlığını giydi. Dorian'ın spermleri bacağının iç kısmından aşağıya süzülüyordu. Emilia yasaklı depoya bakmama emrinin neden üzerinde tam tersi etki yarattığını bilmiyordu. Belki de kendisine çocuk muamelesi yapılmasından hoşlanmadığı içindi. Ralph hafıza kartındaki kayıtları kopyalamak için uzun bir mola verdiğinde Emilia soyunma odasını geçip koridora çıkmış metal kapının önünde durmuştu. Kapı kilidinin olması gereken yerde bir delik vardı. Sadece eğilip delikten bakmayı planlıyordu ama onun yerine bir anda kapı koluna uzanıp kapıyı açmıştı. Diğer oyuncusunun başına gelenlere rağmen kendini tutamamıştı. Depo karanlıktı ama sol taraftaki bir şeyi seçebilmişti. Yeni kesilmiş odunların tozlu kokusu havaya yayılmıştı. Telefonunun fenerini açmış, bembeyaz ışığın titreşimlerini çıplak beton duvarlara yansıtmıştı. Uzak köşede mobilya ya da kutuya benzer şeylerin üzerini örten koyu mavi bir branda vardı. Emilia yönetmenin soyunma odasında iki adamla konuştuğunu duymuş, bir an tereddüt etsiyle depoya doğru ilerlemişti. Brandon'ın bir köşesinden tutmuştu ama tek eliyle kaldıramayacağı kadar ağırdı. O yüzden telefonunu yere bırakmış, soğuk ışığın tavana vurmasına izin vermişti. Her iki eliyle Brandon'ın bir köşesini geriye katlamıştı. Sonra hemen telefonunu almış, feneri üzerine doğrultmuştu. Boyasız kontür plaktan bir tabut iki testere sehpasının üzerinde duruyordu. Yerde yuvarlak testere ve çivi, köşe bentler, kayışlar ve kaplama bloklarıyla dolu gri kutular vardı. Emilia çömeli feneri brandanın altına daha yakın tutmuş, bir sıra büyük mavi plastik fıçının yanında bir çocuk için uygun boyutta yarı bitmiş tabutu görmüştü. 78. Bölüm. Hava sıcaklığı -16 dereceye düşmüştü. İçerinin sıcaklığı koridoru aceleyle geçen Yuna'nın yüzünün kızarmasına sebep olmuştu. Tabancası ceketinin altından kaburgalarına çarpıyordu. Bu yılın Noel koleksiyonu ile ilgili bir duyuru tam önünden geçtiği sırada duvardan yere düştü. Yuna kapıyı açtığında Carlos şişman Japon balığını yeni beslemiş akvaryumunun yanında duruyordu. Cama vurup "Hayır, paylaşmak zorundasın" diyordu. Yun onu daha gelmeden arabadan aramış, Yurek'in şifresini kırdıklarını, yani Pellerina ve Valeria'yı kurtarma şansları olduğunu söylemişti. Geriye kalan 14 yıldızın koordinatlarına bakmak için Stockholm polisi, ulusal müdahale birimi ve özel harekattan güçlerini birleştirip acil bir operasyon talep etmişti. Carlos onu dinleyip anladığını söylemişti ancak bu İsveç tarihindeki en büyük polis operasyonu olacağı için Ulusal Polis Komitesi aracılığıyla Adalet Bakanlığı'ndan izin istemesi gerekecekti. "Onlarla konuştun mu?" diye sordu Yuna. Carlos gözlerini balıktan çekti ve sandalyesine oturup iç geçirdi. "Yurek Walter'ın bulunabileceği 14 adres tespit ettiğinizi söyledim, takım yıldızından bahsetmedim. Faydası olacağını sanmıyorum." "Muhtemelen olmazdı." "Bak, denediğimi anlamalısın," dedi Carlos beceriksizce. "Acil olduğunu da vurguladım ama Adalet Bakanı çok netti. Daha fazla operasyona izin vermiyor." "Dur Yuna, ne düşündüğünü biliyorum. Ama bir de onun bakış açısını düşün. Bu adam kaçırma durumu, terörizmle ilgisi yok."
"Ama biz..."
"Açık bir tehdit yok, halk tehlikede değil," diye araya girdi Carlos. "Ara ve 8 noktaya odaklanacağımız daha küçük bir operasyonla da yetinebileceğimizi söyle." Carlos başını iki yana salladı. "Yurek'in ya da kurbanların nerede olduğuna dair kesin kanıt bulana kadar başka operasyon olmayacak." Yuna Carlos'un arkasındaki pencereden dışarıya, parktaki karanlık ağaç tepelerine, buz tutmuş çim tepeciklerine baktı. "Bu hiç iyi olmadı," dedi alçak sesle. "Acil müdahale biriminin bir haftada iki defa kullandık bile," diye hatırlattı Carlos ona, "ve hiçbir şey bulamadık."
"Biliyorum."
"Anlamalısın." Yuna onun gözlerinin içine bakarak "Hayır" dedi. Carlos bakışlarını indirip bir elini masasının üstünde gezdirdi, sonra tekrar başını kaldırdı. "İstersen seni eski görevine atayabilirim," dedi. Yuna "iyi olur" diye cevaplayıp amirinin odasından çıktı. Asansörle 10. kata çıkıp koridoru hızla geçti ve soruşturma odasının kapısını açtı. Nathan ve Saga teknik uzmanlarının yardımıyla Stigthorpe'daki evi ve taş ocağındaki işçi barakalarını başlangıç noktası alarak takım yıldızına uyan hassas bir harita hazırlamışlardı. Lil Jans ormanında ikizlerin kafaları arasında sadece 200 metre vardı ama bu defa kafalar arasında 8000 metre ve bütün olarak da 86000 metre vardı. Nathan takım yıldızın bu versiyonu Manhattan'ın 4 katı uzunluğunda diye açıkladı. Haritayı taş ocağının, kunduzun ve çeşitli suç mahallerinin fotoğraflarının yanına duvara iğnelemişlerdi. Yurek'in kardeşi Igor elini Lil Jans ormanında ikizler takım yıldızının daha küçük versiyonuna koymuş olan Castor'u temsil ediyordu. Mide Ekero'da, ayaklar Tumba ve Södertalya'daydı. Saga duvardaki paltosunu alıp bir koluna soktuğu şapkasını çıkardı. "Yuna tam adresleri ve koordinatları yazdır," dedi. Nathan büyük masadaki yerinden kalkarak mümkün olan en kısa zamanda tüm ekiplerle bir toplantı yapacağız dedi. "En az 3 komuta aracına ihtiyacım olacak."
"Söylemeyi unuttum, bu işi kendi başımıza halletmemiz gerekecek," dedi Yuna. Saga "tamam" diye iç geçirdi.
Nathan tekrar koltuğuna gömülerek "yani daha başlamadan bitti" dedi.
"Hiçbir şey bitmedi, devam ediyoruz," dedi Yuna. "Sadece bu yerleri teker teker aramak zorunda kalacağız, kendimiz."
14 yıldız," dedi Nathan. Saga paltosuyla şapkasını masanın üzerine koyup yazıcıdan listeyi aldı ve Yuna'ya uzattı. "Pollux'un başının yıldızı onun evinde olduğu için ikiniz de ikizler takım yıldızındaki Pollux'un yüreği temsil ettiği konusunda hemfikirsiniz değil mi?"
"Peki ikizlerin diğeri?"
Nathan kaşlarını çattı. "Castor," diye tamamladı Yuna.
"Onun kafası Igor'un çakıl çukurundaki eviyle eşleşiyor," dedi Saga.
"Ve ilginç olan takım yıldızının büyük versiyonunda Castor'un elinin Igor'un açtığı mezarların bulunduğu yerde olması," dedi Yuna.
"Evet.
Bu bana sembolik bir mantık olduğunu, bu yıldızların Yurek için koordinatın ötesinde bir şeyler temsil ettiğini düşündürüyor."
"Katılıyorum," dedi Saga. ve hızlı karar almamız gerektiği için biz de aynı mantığı izleyerek Igor öldüğü için Yurek'in Kastor'u oluşturan yıldızları bıraktığını düşünmeliyiz.
Bu durumda 8 konum kalıyor dedi Nathan.
Pollux'a tekrar bakın dedi Yuna. Valeria ve Pellerina nerede?
Ben olsam ellerden başlardım dedi Saga.
Bir el Yerfaal'la bir sanayi sitesini, diğeri Bron'un güneyinde bir yazlığı işaret ediyor dedi Nathan haritada göstererek.
Yuna dedi Saga.
Sanayi sitesine gidiyoruz dedi Yuna. İkizlerin el ele tutuştuğu yer orası. Ölen kardeş mezarlara göz kulak olma sorumluluğunu Yurek'e vermiş gibi. Saga ile Nathan başka bir şey söylemediler ve üçü odadan koşarak çıkıp paltolarını da koridorda aceleyle ilerlerken giydiler. Saga ve Yuna bir arabada, Nathan ise diğerindeydi. E-18'de iki arabada saatte 160 kilometre hıza ulaşmıştı. Ama Vixiöle'den döndüklerinde bunun yarısına indiler. Şimdi navigasyonun talimatına göre Yerfal'la Wegen'de demiryolunun yanından yıkık dökük bir sanayi sitesine doğru ilerliyorlardı. Çöpler uzun çitler boyunca uzanan otlara karışmıştı. Beton ve metal kaplama alçak binaların, nakliye konteynerleriyle dolu asfalt alanların, palet yığınlarının ve terk edilmiş sıra sıra karavanın yanından geçtiler. Yavaşlayıp araba servisi reklamı yapan bir tabelanın yanından sağa döndüler. Kamyonların, eski römorkların, yırtık şirket bayraklarının sarktığı direklerle çevrili boş binaların yanından yavaşça geçtiler. JC's araba servisinin önündeki boş otoparka yanaştılar. Bir reklam panosu devrilmişti. Üçü birden arabadan indi. Hava çok soğuktu. Rusya'dan bir kar fırtınası yaklaşıyordu ve İsveç Meteoroloji Kurumu ikinci seviye bir uyarı yayınlamıştı. Koruyucu yeleklerini giyip silahlarını kontrol ettiler. Nathan arabasının bagajından dünya çapındaki acil müdahale birimlerinin kullandığı yarı otomatik av tüfeği Benelli M4 Super 90'ı çıkardı. Yuna içinde civata kesici, levye, maymuncuk tabancası ve açılı taşlama makinesi bulunan çantayı aldı. Saga Glock'unu kontrol ettikten sonra onu tekrar kılıfına koydu. Nathan pompalı tüfeğini su geçirmez bir monta sardı. Sonra yola koyuldular. Oker Wegen 14'teki sanayi sitesi Polonya'da kayıtlı bir ihracat şirketine aitti ama sahibi bilinmiyordu. Takım yıldızı haritaya yerleştirildiğinde tamı tamına ikizlerin ellerinin buluştuğu noktada bulunuyordu. Görünürde kimse yoktu. Ağır kamyonlar asfaltı çukurlaştırmış, hasar vermişti. Sefil bina üzerinde üç sıra dikenli tel bulunan uzun bir çitin arkasındaydı. Çinko çatının hemen altında bina boyunca uzanan sıra sıra dar pencereler göze çarpıyordu. Bir uçta bir yükleme alanı ve malların girip çıkmasını sağlayan büyük bir açılır kapanır metal kapı vardı. Kargalar dönüş çemberinin sonundaki bir çöp konteynerinin etrafında çığlık atıyordu. 14 numaranın girişi bir güvenlik şirketinin logosunun olduğu ağır bir kapıyla kapatılmıştı. Yuna kanvas çantayı yere koyup civata kesiciyi çıkarıp kilidi kesti. Kilit takırdayarak yere düştü ve Yuna parçaları oluğa atıp kapıyı açarak içeri girdi. Bir banliyö treni çitin yanındaki çalıları sallayarak binanın arkasından geçti. Kapının yanındaki duvarda Camel sigaralarının ezilmiş bir metal tabelasındaki reklamı vardı. Vidaların pası sigara içen bir doktorun yüzüne akmıştı. Durup dinlediler ama içeriden ses gelmedi. Saga maymuncuk tabancasıyla kapının kilidini açtı. Nathan av tüfeğini çıkardı. Yuna aletlerle dolu kanvas çantayı yere koyup tabancasını çekti. Arkadaşlarının gözlerinin içine bakıp kapıyı açtı ve içeri girdi. Daracık girişi kontrol etti. Boş bir portmanto ve seramik sigortalı bir bağlantı kutusundan başka bir şey göremedi. Şalterler indirilmişti. Yandaki kapıya giderken Saga ve Nathan da peşindeydi. Arkasından Nathan'ın nefes alıp verişini duyabiliyordu. Yuna tabancasını yüz hizasında tutarak odanın sağ tarafını korumaya hazırlanırken Saga sol tarafı, Nathan da kapının önündeki bölgeyi tuttu. Yuna kolu dikkatlice aşağı bastırdı, sonra kapıyı iterek açtı ve tabancasını geniş boşluğa doğrulttu. Üçten geriye doğru saydılar. Dışarıdan gelen sesler çatının yanındaki dar pencerelerden odaya ulaşıyordu. Çıplak beton zeminde şerit halinde açık renkli lekeler vardı. Saga Yuna'yı takip ederken karanlık köşeleri sistematik olarak kontrol ederek ilerlediler. Nathan odanın ortasına doğru yürüdü ve tüfeğin namlusuyla etrafı taradı. Geniş alan boştu. Ayak sesleri çıplak duvarlarda yankılanıyordu. Yuna arkasını döndü. Odanın bir ucu neredeyse tamamen çatıya doğru yükseltilebilecek yaptay metal şeritlerden oluşan tek bir büyük kapıdan oluşuyordu. Burada hiçbir şey yoktu. Yer temizlenmişti. Havalandırma deliğinden sarkan gümüş şeritler hava akımında sallanıyordu. Hiçbir şey söylemeden karanlık bir koridora geçtiler. Aynı sistemle iki boş odayı ve banyoyu kontrol ettiler. Muşamba zemindeki izlerden giderlerin yanında eskiden duş kabinleri olduğu anlaşılıyordu. Son oda yerde bir miktar talaş olan boş bir depoydu. Büyük odaya döndüler. Yuna salonun ortasına doğru yürüyüp arkasını döndü ve dar pencerelere, boş duvarlara baktı. Saga ben arka tarafı kontrol ederim diyerek yola koyuldu. Buranın Yurek Walter'la bir ilgisi var mı diye merakını dile getirdi Nathan. Evet dedi Yuna kısık sesle. Yani takım yıldızı fikri tümüyle yanlış olabilir dedi Nathan. Yuna cevap vermeyip yükleme alanının açılır kapanır kapısına yürüdü. Yerler çizilmiş, metal eşik eğilmişti.
36. ayrımın sonu. Sayfa 405.